Ayrım 27.
Düşes'in ona olan tutkusunu şimdi çok iyi anlıyorum. Bu kadar can sıkıcı ve korkunç sonuçlar doğurabilecek bir olayın ortasında böyle olursa mutlu olduğu zamanlarda ne olmaz ki? Hapishane müdürünün arabası sarayın avlusunda 1,5 saatten fazla kaldı. Bununla birlikte General Prens'in yanından döndüğünde Clay ile onun içeride pek fazla kalmadığı izlenimine kapıldı. Babasına alteslerinin isteği neymiş diye sordu. Ağzından hapis sözcüğü çıktı ama bakışı idam dedi. Clay ile idam mı diye haykırdı. Ulu tanrım. General öfkeyle hadi hadi sus bakayım diye sürdürdü. Bir çocuğun sorularına yanıt vermekle ne aptallık ettim. O sırada Farbis baş döndürücü bir yüksekliğe, büyük kulenin sahanının üzerine inşa edilen yeni cezaevi olan Farmese Kulesi'ne giden 380 basamağı tırmanıyordu. Bir kez bile olsun, hiç değilse açıkça yaşamında olacağı değişikliği aklına getirmedi. Kendi kendine ne bakış diye söyleniyordu. Ne çok şey anlatıyordu, ne derin bir acımaydı. Yaşam öyle bir felaketler dokusu ki dermiş gibi bir hali vardı. Başınıza gelenlere fazla üzülmeyin. Hepimiz bahtsız olmak için yeryüzünde bulunmuyor muyuz diyordu sanki. O güzel gözleri, atlar onca gürültüyle kubbenin altında ilerledikleri sırada bile nasıl da benim üzerime dikilip kalmıştı. Farbis mutsuz olmayı tamamıyla unutuyordu. Clay ve babasının peşi sıra bir sürü salondan ilerledi. Akşamın ilk saatlerinde büyük suçlunun tutuklandığından henüz hiç kimsenin haberi olmamıştı. O sakınımsız zavallı adama 2 saat sonra dalkavuk saraylar işte bu adı takmışlardı. Büyük suçlu. O akşam Clayla'nın yüzünde her zamankinden daha fazla bir canlılık göze çarpıyordu. Oysa canlılık çevresinde bulunan her şeye katılırmış gibi görünme o güzel kızın asıl yoksun olduğu şeylerdi. Clayla'nın güzelliğini düşesinkiyle karşılaştırdıkları zaman işte asıl bu hiçbir şeyden heyecanlanmıyormuş gibi görünen hal bu her şeyin üzerindeymiş gibi olan davranış biçimi dengeyi rakibesinin lehine bozuyordu. Boş gurur ülkesi olan Fransa'da, İngiltere'de kuşkusuz tamamıyla karşıt bir düşüncede olurlardı. Clay ile Conti, Guy'ın güzel resimleriyle karşılaştırılmak için henüz fazlasıyla incecik dal gibiydi. Antik Yunan güzelliği verilerine göre bu başın çizgilerinin biraz belirgin olduğunu asla gizlemeyeceğiz. Söz gelimi, en dokunaklı zarafetle dolu dudaklar fazlaca kalındı. Masum zarafetlerin ve en soylu ruhun göksel izlerinin parladığı bu yüzün olağanüstü özelliği şuydu ki, en endar rastlanan ve en eşsiz, en şaşırtıcı güzellikte olmasına karşın hiçbir şekilde eski Yunan yontularının başına benzemiyordu. Aksine bilinen ideal güzellikten düşeste biraz fazlaca vardı. Gerçek Lombardiyalı başı Leonardo da Vinci'nin güzel Herodiyatlarının şehvetli gülümseyişlerini ve duygulu özgünlüklerini anımsatıyordu. Düşes'in şen şakrak, cıvıl cıvıl, zeka ve muziplik dolu, eğer deyim yerindeyse söyleşinin akışının ruhunun gözleri önüne getirdiği her konuya tutkuyla bağlandığı oranda, Clelia'ya çevresinde bulunanları küçümsediğinden ya da elde edemediği herhangi bir düşün özleminden sakin ve kolay kolay heyecanlanmaz görünüyordu. Uzun zaman onun en sonunda manastıra çekilip rahibe olacağını sanmışlardı. 20 yaşına geldiği halde baloya gitmeye zerre kadar istek duymuyordu. Olur da babasının peşinden giderse bu sadece babasının sözüne boyun eğdiğinden, onun sözünden çıkamadığından ve onun yükselme hırsının çıkarlarına zarar vermek istemediğindendi. Generalin bayağı ruhu sık sık, Tanrı bana kız evlat olarak hükümdarımızın devletinin en güzel ve en erdemli yaratığını verdiğinden, servetimin, geleceğimin yükselmesi için ondan herhangi bir yarar sağlamam olanaksız demek ki diye yineliyordu yakınarak. Ömrüm yapayalnız geçiyor. Dünyada ondan başka kimsem yok. Oysa bana mutlaka toplum içinde beni destekleyecek, bana belirli bir sayıda salonun kapısını açacak bir aile gerekiyor ki oralarda değerim, özellikle de bakanlık yeteneğim hiçbir siyasal düşünceyle sarsılmaz temeller üzerine otursun. Ama ne gezer? O pek güzel, pek akıllı, uslu, pek dindar kızım sarayda gözde bir konumu olan bir erkek ona iltifat etmeye başlar başlamaz hemen öfkeleniveriyor. O talibi kapıya koyar koymaz yüzü gülmeye, neredeyse neşelenmeye başlıyor. Ta ki başka bir talip sıraya girinceye kadar. Sarayın en yakışıklı erkeği Baldi Kontu geldi ve hoşuna gitmedi. Ateslerinin devletinin en zengin adamı Crescenzi Markisi onun hemen ardından geldi. Clay ile onun kendisini felakete sürükleyeceğini söylüyor. General kimi zamanda, ''Hiç kuşku yok, kızımın gözleri düşesinkilerden çok daha güzel.'' diyordu. Özellikle şu bakımdan ki, çok ender durumlarda kızımın gözleri daha derin bir ifade almaya elverişli. Ne var ki bu şahane ifadeyi onda ne zaman görebiliyoruz ki? Hiçbir vakit o bakışı onurlandırabileceği bir salonda değil de yalnız başına benimle gezindiği sırada, söz gelimi, iğrenç herhangi bir köylünün felaketiyle duygulandığı anlarda görüyoruz sadece. Kimi kez ona, bu şahane bakışının anısını bu akşam gideceğimiz salonlarda da sürdür derim. Ama ne gezer, tenezzül edip de toplantılara benimle birlikte gelirse, soylu ve saf yüzü oldukça kibirli, biraz da edilgin itaatin hiç de yüreklendirici olmayan ifadesini sergiler. Görüldüğü gibi general rabıtalı bir damat bulma girişimlerinden hiçbirini kaçırmıyordu ama dedikleri gerçeğin ta kendisiydi. Ruhlarında bakacak hiçbir şeyleri bulunmayan dalkavuk saraylılar her şeye dikkat ederler. Bunlar özellikle de düşesin onun yanında durmaktan hoşlandığı ve onu konuşturmaya çalıştığı günlerin Kleyla'sının o sevgili düşlerinden sıyrılıp dışarı açılmaya ve herhangi bir şeye ilgi duyarmış gibi görünmeye hiç çabalamadığı günler olduğunu fark etmişlerdi. Kleyla'nın kül sarısı renginde saçları vardı. Bunlar çok hoş bir görünümle, pek ince renkli ama genellikle biraz soluk yanaklarının üzerine dökülürdü. Sadece alnının biçimi bile dikkatli bir gözlemciye bu çok soylu görünüşün, alelade zarafetlerin çok üstündeki bu yürüyüşün, adi olan her şeye karşı derin bir umursamazlığa dayandığını haber verirdi. Herhangi bir şeye karşı ilgi duyma olanaksızlığı değil, ilgi yokluğuydu bu. Babası cezaevi müdürü olduğundan beri Kleyla o pek yüksekteki dairesinde kendini mutlu hissediyordu ya da en azından üzüntüden kurtulmuş görünüyordu. Müdürün büyük kulenin gezinti alanında bulunan bu sarayına ulaşmak için tırmanılması gereken korkunç sayıdaki basamaklar can sıkıcı ziyaretleri uzaklaştırıyordu. Kleyla da bu özdeksel nedenle adeta bir manastır özgürlüğünden yararlanıyordu. Genç kız bir zamanlar rahibe yaşamında aramayı düşündüğü mutluluk idealini neredeyse burada bulmuştu. Kleyla, sevgili yalnızlığını ve iş düşüncelerini, kocalık unvanının bütün bu iç yaşamı bozma yetkisini vereceği genç bir erkeğin emrine bırakmanın düşüncesinden bile dehşete kapılıyordu. Yalnızlıkla mutluluğa erişemiyorsa da hiç değilse fazlaca acı veren duygulardan kaçınmayı başarmıştı. Fabris'in kaleye getirildiği günün akşamı Düşes İçişleri Bakanı Zurla Kontu'nun evindeki süarede Kleyla ile karşılaştı. Herkes onların çevresine üşüşmüştü. Bu akşam Kleyla'nın güzelliği Düşes'inkini bastırıyordu. Genç kızın gözlerinde o kadar acayip, o kadar derin bir ifade vardı ki bu nedenle adeta saygısız görünüyorlardı. O bakışlarda acıma vardı, hoşnutsuzluk ve öfke vardı. Düşes'in neşesi ve parlak fikirleri Kleyla'ya dehşete kadar varan acılı anlar yaşatırmış gibi görünüyordu. Genç kız kendi kendine, sevgilisinin o pek yüce gönüllü ve pek soylu fizyonomili genç adamın cezaevine takıldığını öğrenince zavallı kadın kim bilir ne çığlıklar koparıp ne kadar inleyecektir diye düşünüyordu. Ya o delikanlıyı ölüme mahkum eden hükümdarın şu bakışları? Ey mutlak iktidar! İtalya'nın üzerine çökmeyi ne zamana kadar sürdüreceksin? Ey çıkar düşkünü satılmış aşağılık ruhlar! Ve ben bir zindancının kızıyım. Ve ben Fabris'e yanıt verme tenezzülünde bulunmamakla o soylu karakteri hiç de yalancı çıkarmadım. Ve o vaktiyle bana iyilikte bulunmuştu. Şu anda odasında yapayalnız küçük idare lambasıyla baş başa. Acaba benim hakkımda neler düşünüyordur? Bu fikirle isyan eden Kleyla, İçişleri Bakanı'nın salonlarındaki görkemli ışıklandırmaya nefretle bakıyordu. İlgi çeken o iki güzelliğin çevresinde oluşan ve onların konuşmalarına katılmak için can atan saraylılar topluluğunda o iki kadının hiçbir zaman bu kadar ateşli, aynı zamanda da bu kadar içli dışlı konuşmadıklarını söylüyorlardı. Başbakanın uyandırdığı kinleri ustalıkla savuşturmaya her zaman çok dikkat eden Düşes, Kleyla'nın lehine herhangi bir görkemli evliliği mi düşünmüştü acaba? Bu sanı şimdiye kadar sarayın gözlemlerine görünmeyen bir ayrıntıya dayanıyordu. Genç kızın gözlerinde güzel düşesinkilerden daha fazla ateş, eğer deyim yerindeyse daha fazla tutku vardı. Düşes de kendi yönünden şaşırmıştı. Hatta onun lehine şunu söyleyebiliriz. Yalnız kalmaktan hoşlanan bu genç kızda gözüne çarpan o yepyeni zarafetlerden pek hoşnuttu. Düşes bir saatten beri bir rakibeyi görünce pek ender hissedilen bir zevkle genç kıza bakıyordu. Düşes kendi kendine neler oluyor kuzum diye soruyordu. Kleyla hiç bu kadar güzel, hemen hemen bu kadar duygulandırıcı olmamıştı. Yoksa gönlü mü konuşmaya başladı nedir? Ama hiç kuşku yok, eğer öyleyse mutsuz bir aşk olmalı bu. Bu yepyeni canlılığın derinlerinde kapkara bir acı var. Ne ki mutsuz aşk suskundur. Yoksa sosyetede bir başarı elde ederek bir vefasızı geri getirmek mi söz konusu olan? Ve düşes çevrelerindeki genç erkeklere dikkatle bakıyordu. Hiçbirinin yüzünde acayip bir ifade görmüyordu. Hep aynı az çok kendini beğenmişlik. Düşes tahmin edemediği için kendi kendine kızarak içinden ama burada bir olağanüstülük var diye aklından geçiriyordu. Moska kontu, o çok kavrayışlı zeki yaratık nerede? Hayır, hayır, yanılmıyorum. Clara bana dikkatle ve sanki onun için yepyeni bir konuymuşum gibi bakıyor. Acaba o aşağılık adi dalkavuk babasının verdiği herhangi bir buyruğun etkisi mi bu? Ben bu soylu ve körpe ruhun para çıkarları için alçalmayacağına inanıyordum. Yoksa General Fabio Conti konttan herhangi bir istekte mi bulunacaktı? Saat 10 sularında düşesin bir dostu ona yaklaşıp alçak sesle bir şeyler söyledi. Düşes sapsarı kesildi. Clara onun elini tuttu ve sımsıkı sıkma yürekliliğini gösterdi. Düşes kendini toparlamak için büyük bir çaba harcayarak ''Size çok teşekkür ederim ve sizi ancak şimdi anlıyorum, çok yüce bir ruhunuz var.'' dedi. Düşes bu bir iki sözcüğü söyleyecek gücü kendinde ancak bulabildi. En son salonun kapısına kadar kendini geçirmek için ayağa kalkan evin hanımına birçok gülücük yöneltti. Bu iltifatlar sadece hanedana mensup prenseslere gösterilirdi. Düşes'in o günkü durumuyla acımasız bir yanlış yorum yaratıyordu bu. Bu nedenle Zurla Kontesi'ne bol bol gülücükler yönetti ama müthiş bir çaba harcamasına karşın ona bir tek sözcük söyleyemedi. Düşes'in o sırada sosyetenin en parlak kişileriyle ağzına kadar dolu o salonların ortasından geçtiğini görünce Clayla'nın gözleri yaşardı. Genç kız içinden bu zavallı kadın arabasında yalnız kalınca ne hallere düşecek acaba diye düşündü. Onunla birlikte gitme önerisinde bulunmak benim tarafımdan bir saygısızlık, bir haddini bilmezlik olur. Dünyada buna cesaret edemem. Lambasıyla baş başa herhangi bir berbat odada oturan zavallı tutuklu bu derece sevildiğini bilse gene de kim bilir ne kadar avunurdu. O zavallıyı içine kapattıkları ne korkunç bir yalnızlık. Biz de burada böylesine pırıl pırıl salonlarda salınıyoruz. Acaba ona bir iki söz ulaştırmanın olanağı var mıdır? Ulu Tanrım, babama ihanet etmek olurdu bu. İki partinin arasında durumu o kadar da duyarlı ki. İşlerin dörtte üçüne egemen olan başbakanı parmağının ucunda oynatan, ondan istediği gibi yararlanan düşesin tutkulu kiniyle karşı karşıya kalırsa babamın hali ne olur? Öbür yandan da prens kalede olup bitenlerle hep ilgilenir ve bu konuda hiç şakaya gelmez. Korku insanı acımasızlaştırır. Her ne olursa olsun Fabris, Clayla artık Bay del Dongo demiyordu. Pek acınacak durumda. Onun açısından bol kazançlı bir konumu yitirmekten çok daha başka bir şey söz konusu. Ya düşes? Aşk ne korkunç bir tutku. Ama dünyanın bütün yalancıları ondan bir mutluluk kaynağı gibi söz ederler. Artık aşkı duyumsayamadıkları ve esinlendiremedikleri için yaşlı yaşlı kadınlara acırlar. Az önce gördüklerimi ömrüm oldukça unutmayacağım. Ne ani değişiklik. Düşesin o çok güzel cıvıl cıvıl neşe dolu bakışları ne nokta nokta markisinin gelip kendisine söylediği uğursuz sözlerden sonra donuklaşıp söndüler adeta. Fabris gerçekten sevilmeye değer bir insan olmalı. Son derece ciddi ve Clayla'nın bütün ruhunu kaplayan bu düşünceler ortasında her zaman çevresini kuşatan övgülü sözler genç kıza her günkünden daha da sevimsiz göründü. Bunlardan kurtulmak amacıyla Clayla açık duran ve bir tafta perdenin yarı örttüğü bir pencereye yaklaştı. Bu bir çeşit inzivada hiç kimsenin kendisini izleme cüretinde bulunmayacağını umuyordu. Bu pencere arazinin ortasına dikilmiş küçük bir portakal ağacı ormanına bakıyordu. Gerçekten de her kış ağaçların üzerini bir çatıyla kapatmak zorunda kalıyorlardı. Clayla o çiçeklerin kokusunu büyük bir zevkle içine çekiyordu. Bu zevk ruhuna biraz dinginlik verirmişe benziyordu. Genç kız ben onun görünüşünü çok soylu buldum diye düşünüyordu ama bu kadar kibar bir kadına böyle bir aşk esinlendirmek, prensin iltifatlarını yüz geri etme başarısını gösterdi. Eğer kabul etme tenezzülünde bulunsaydı prensin devletlerinin kraliçesi olurdu. Babam prensin tutkusunun eğer özgür kalabilseymiş onunla evlenmeye kadar vardığını söylüyor. Ve Fabris'e duyulan bu aşk uzun zamandan beri sürüyordu. Çünkü Como Gölü yakınlarında onlara rastlayalı tam 5 yıl oldu. Genç kız bir süre düşündükten sonra da evet tam 5 yıl oldu diye söylendi. Onca şeyin çocuk gözlerinden kaçtığı o zamanlar bile buna şaşmıştım. O iki hanımefendi Fabris'e ne kadar da hayran görünüyorlardı. Clay'la kendisiyle o kadar içtenlikli konuşan genç erkeklerden hiçbirinin balkona yaklaşma cesaretini gösteremediğini büyük bir sevinçle gördü. İçlerinden biri, Crescenzi Marquis'i o yönde birkaç adım atmıştı, sonra da bir oyun masasının yanında durmuştu. Clay'la içinden kaledeki sarayda küçük penceremin, gölgede kalabilen o tek pencerenin altında hiç değilse bunlar gibi güzel portakal ağaçları görebilseydim, düşüncelerim bu kadar karamsar olmazdı. Ne var ki karşımdaki bütün görünüm Farnese Kulesi'nin kocaman kesme taşları. Ardından da bir deminim yaparak ah diye haykırdı. Onu belki de oraya kapattılar. Don Cesare ile konuşmak için sabırsızlanıyorum. General kadar sert değildir o. Kaleye dönünce kuşkusuz babam bana hiçbir şey söylemeyecektir ama ben Don Cesare'den her şeyi öğrenirim. Param var. Birkaç portakal ağacı satın alabilirim. Onları kuş kafesimin penceresinin altına koyunca Farnese Kulesi'nin o kalın duvarını görmeme engel olurlar. Gün ışığından gizlediği insanlardan birini artık tanıdığım için şimdi o duvar bana ne kadar da iğrenç görünecek. Evet, onu tam üçüncü görüşüm bu. Bir kez sarayda, prensin doğum günü balosunda görmüştüm. Bugün de o korkunç Barboni'nin ona kelepçe takılmasını istediği sırada üç jandarmanın arasında gördüm. Bir de Como Gölü yakınlarında, tam 5 yıl oldu. O zaman ne kadar da yaramaz bir çocuk hali vardı. Jandarmalara nasıl da gözlerini devirerek bakıyordu. Annesiyle halası ona ne garip bakışlar yöneltiyorlardı. Hiç kuşkusuz o gün herhangi bir giz, aralarında özel bir şey vardı. O zamanlar ben de onun jandarmalardan korktuğunu düşünmüştüm. Clay'la ürperdi. Aman ne kadar da bilgisizim. Hiç kuşkusuz Düşes daha o zaman ona karşı ilgi duyuyordu. Bütün kaygılarına karşın o iki hanım bir süre sonra yanlarında bir yabancının varlığına alışınca Fabris bizleri nasıl da güldürmüştü. Ve ben bu akşam onun bana yönelttiği sözcüğe bir yanıt vermemeyi becerebildim ha. Ah bilgisizlik ve çekingenlik. Siz çoğu zaman kapkara olan şeye o kadar da benziyorsunuz ki 20 yaşımı aştığım halde ben böyleyim işte. Manastırı düşünmekte çok haklıyım. Gerçekten de ben inziva için yaratılmışım. Fabris bir zindancıya yaraşır bir evlat diye düşünürdü. Beni hor görüyor. Düşes'e mektup yazabilecek hale gelir gelmez benim saygısızlığımdan söz eder. Düşes de beni iki yüzlü, yalancı bir küçük kız sanır. Çünkü bu akşam beni onun felaketine karşı duyarlılıkla dop dolu sanmıştır herhalde. Clay'la birinin kendisine yaklaştığını, hiç kuşkusuz o pencerenin demir balkonunda yanına yerleşmeyi tasarladığını görüverdi. Kendi davranışını hor görmemekle birlikte buna canı sıkıldı. Onu çekip ayırdıkları düşler hiç de kimi tatlılıklardan yoksun değildi. Genç kız, işte kibarca karşılayacağım saygısızın biri diye düşündü. Tam da azametli bir bakışla döndüğünde belli belirsiz küçük devinimlerle balkona yaklaşan başpiskoposun çekingen yüzü gözüne çarpıverdi. Clay'la mübarek adamın hiç görgüsü yok diye düşündü. Neden gelip de benim gibi zavallı bir kızın rahatını bozar? Dinginlik, suskunluk benim bütün varım yok. Genç kız baş rahibi saygıyla ama azametli bir tavırla selamladı. Rahip ona, küçük hanım, korkunç haberi duydunuz mu dedi. Genç kızın gözleri büsbütün başka bir ifadeye bürünmüştü bile. Ama babasının yüzlerce kez yinelediği talimatlar uyarınca gözlerinin dilinin yalanladığı hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi bir halle yanıt verdi. Hiçbir şey bilmiyorum Monseigneur. Şu Ciletti haydutunun ölümünden benim kadar suçlu olan birinci naibim zavallı Fabris Del Dongo. Joseph Bossi takma adı altında yaşadığı Bologna'dan kaçırıldı. Onu sizin kaleye kapattılar. Oraya kendisini getiren arabaya zincirlenmiş olarak geldi. Vaktiyle erkek kardeşlerinden birini öldürdükten sonra bağışlanan Barbone adında bir çeşit zindancı Fabris'e kişisel bir şiddet eyleminde bulunmak istemiş. Ama benim genç dostum bu hakarete katlanacak insan değildir. Alçak düşmanını ayaklarının dibine seri vermiş. Bunun üzerine ellerine kelepçe takarak onu 20 ayak yerin altındaki bir zindana indirmişler. Hayır, kelepçe takılmadı. Başpiskopos, ya demek ki bir şeyler biliyorsunuz diye haykırdı. Yaşlı adamın yüzündeki derin mutsuzluk ifadesi yok oluverdi. Ama durun bakalım, şu balkona yaklaşıp konuşmamızı kesebilirler. Şu benim rahiplik yüzüğümü kendi elinizle Don Cesare'ye vermek iyiliğinde bulunur musunuz? Genç kız yüzüğü almıştı ama onu yitirmemek için nereye koyacağını bilemiyordu. Başpiskopos, onu baş parmağınıza takın dedi ve yüzüğü kendi eliyle parmağına taktı. Bu yüzüğü ona vereceğinize güvenebilir miyim? Evet Monseigneur. İsteğimi kabul etmeyi uygun bulmasanız bile, şimdi ekleyeceğim şeyler konusunda ağzınızı hiç açmayacağınıza söz verir misiniz? genç kız yaşlı adamın ansızın takındığı karamsar ve ciddi hali görünce eli ayağı titreyerek "Elbette monsenyör" diye yanıt verdi. Sonra da "Pek saygıdeğer başpiskoposumuz ancak kendisine ve bana yaraşır emirler verebilir" diye ekledi. "Don Cesari'ye manevi oğlumu kendisine emanet ettiğimi söyleyin. Onu kaçıran casusların oğluma dua kitabını yanına alacak kadar zaman bırakmadıklarını biliyorum. Kendi dua kitabını ona vermesini Don Cesari'den özellikle rica ederim. Eğer sayın amcanız yarın başpiskoposluğa birini gönderirse onun Farbis'e vereceği dua kitabının yerine bir başkasını veririm. Bu güzel elin taşıdığı yüzüğü de Beydel Dongo'ya geçirmesini rica ederim Don Cesari'den." Başpiskoposun konuşmasını kızını alıp arabasına götürmek için gelen General Fabio Conti kesti. O arada rahibin hiç de kurnazlık göstermekten geri kalmadığı küçük bir söyleşte yapıldı. Başpiskopos hiçbir şekilde yeni tutukludan söz etmeksizin öyle bir yaptı ki söyleşin akışı uygun bir biçimde ağzına kimi tinsel ve siyasal özdeyişleri getiriverdi. Söz gelimi, sarayların yaşamında en büyük kişilerin varlıklarının yazgısını uzun bir süre için belirleyen bunalım anları vardır. Çoğu zaman karşıt durumların çok basit bir sonucu olan siyasal uzlaşmayı kişisel kine dönüştürmekte hatırı sayılır bir sakınımsızlık bulunur. Başpiskopos böylesine beklenmedik bir tutuklamanın kendisine yarattığı derin üzüntüyü kendini biraz kaptırarak insanın yararlandığı durumları elbette ki koruması gerektiğini ama asla unutulmayan kimi şeylere razı olarak daha sonraları pek öfkeli kinleri üzerine çekmenin pek bedavadan bir sakınımsızlık olacağını söylemeye kadar vardırdı. General kızıyla birlikte arabasına binince "Bunun adına gözdağı vermek denebilir" dedi. "Benim gibi bir adama gözdağı." 20 dakika süresince baba kız arasında bundan başka tek sözcük konuşulmadı. Clay ile başpiskoposun rahiplik yüzüğünü alırken arabaya bindiğinde rahibin kendisinden istediği küçük hizmeti babasına söylemeyi iyice aklına koymuştu. Ne var ki öfkeyle söylenen gözdağı sözcüğünden sonra babasının emaneti elinden alacağına kesinlikle inandı. Genç kız yüzüğü sol eliyle örtüp onu tutkuyla sıkıyordu. İçişleri Bakanlığından kaleye gidinceye kadar geçen süre içinde Clay ile babasına söylememesinin kendisi için bir suç sayılıp sayılmayacağını düşündü hep. Genç kız çok dindardı, çok pısırıktı. Her zaman o kadar sakin olan yüreği alışılmamış bir şiddetle çarpıyordu. En sonunda kapının üzerindeki sipere yerleştirilen nöbetçinin "Kim var oradası?" çınladığı araba yaklaşırken. Böylelikle Clay ile babasını reddetmeye, reddedilmekten o kadar korkuyordu ki hazırlamak için uygun sözleri bulamadan kaleye vardılar. Clay ile yöneticinin sarayına giden 360 basamağa çıkarken hiçbir şey bulamadı. Hiç vakit yitirmeden Clay ile amcasıyla konuştu. O da yeğenini bir güzel azarladı. Bir şeylere aracı olmayı kesinlikle reddetti. 16. Bölüm. General erkek kardeşi Don Cesari'yi görür görmez "işte böyle" diye haykırdı. "Şimdi düşes benimle alay etmek ve tutukluyu kaçırmak için 100.000 ekü harcayacaktır. Ne var ki biz şimdilik Fabris'i Parma Kalesi'nin ta tepesindeki hapishanesinde bırakmak zorundayız.